Ayrım 2.
Timur, bir başka soru. Kendinizi katı ve mükemmeliyetçi olarak görür müsünüz? Recep, evet, yapılan işin mükemmel olması gerekir. Bu konuda müsamaha yok. Benim çocuklara öğretmek istediğim bu. Bir türlü anlamıyorlar. Başkasının çocuğu sınıfta pek iyi aldığı halde benim çocuğum ondan düşük alırsa pataklarım, hiç affetmem. Timur, çocuğunuz Ayla ya da Erol elinden geldiği kadar çok çalıştığı halde pek iyi alamazsa yine de döver misiniz? Recep, daha çok çalışsınlar. Neler eksik? Çalışsınlar. Sınıfta onlardan üstün not alan olmayacak. Timur, yeni bir soru. Yaşamdan ne istediğinizi biliyor musunuz? Yani gönlünüzden geçen hayalleriniz var mı? Recep, herkes nasıl mutlu oluyorsa ben de öyle mutlu olurum. Allah'a şükür bir marketimiz var, geçimimizi temin ediyor. Bir apartman dairemiz var, dünya güzeli olmasa da yüzüne bakılacak bir karım var. Şu çocukları adam edemiyorum. Onlar adam gibi hareket etseler, hayalle mayalle geçirecek zaman yok. Timur, kadına kıza laf atmaktan hoşlanır mısınız? Recep enişte, İçimden geçiyor ama bu yaşta bu ortamda uygun değil. Bizimki serbest iş. Markete gelen kadına sulanacak olsam müşteri kaybederim. Adımız çıkar. Bunları teyzene söyleme ha. Timur, gayet tabii söylemem. Güvenle konuşabilirsiniz. Timur, porno magazinlere bakmaktan hoşlanır mısınız? Recep enişte, erkek olup da porno magazinden hoşlanmayan olur mu? Ama nerede bakayım, nerede saklayayım? Mümkün değil. Bazen arkadaşların elinde görünce şöyle bir göz atıyorum. Timur, insanlara güvenir misiniz? Recep, kendim de dahil hiç kimseye güvenmem. Ne demişler? Babama güvendim, o da anamı. Timur, ne zamandan beri sigara içiyorsunuz? Recep, ben sigarayı lise 3'te başladım. İşte 25 yılı geçti bu Merit'i, hala içerim. Bırakmaya gücüm yok. Timur, yalnız kalmaktan hoşlanır mısınız? Recep, yalnız kalmaktan kim hoşlanır? Yalnızlık Allah'a mahsustur. Yalnız kalmaktan nefret ederim ve yalnız kalmamak için elimden gelen her şeyi yaparım. Timur, genellikle başkalarının sizden beklediklerini mi yaparsınız? Recep, karşımdakinin kim olduğuna bağlı. Mevkisi olan, hatırı sayılır, saydığım birinin beklediklerini yapmaya çalışırım. Karşımdaki benden daha aşağı mevkide, hatırı sayılan biri değilse, onun benden ne beklediği umurumda bile olmaz. Timur, başkalarını dinlerken onların ne söylediğine mi, yoksa söylenilen sözlerin arkasındaki niyete mi bakarsınız? Recep, başkalarının ne söylediğine değil, ne kastettiğine önem verir ve cevabımı ona göre veririm. Arif olan anlar demişler, biz de kendimize göre ariflik yaparız. Timur, anne ve babanızı kendinize yakın hisseder misiniz? Recep, kendilerine saygım vardır. Allah razı olsun, bizi büyüttüler. Babamdan hala korkarım ve onun yanında ayak ayak üstüne atamam. Annemden çok dayak yedim ama ondan korkmam. Yaşlanıp elden ayaktan düşerlerse üzerimize düşen görevi yaparız. Gerçi Hatice teyzeni benim annemi babamı sevmez. Ama istese de istemese de ben anama babama bakarım. Timur, sevgi ve acıma duygularını birbirinden kolaylıkla ayırt edebilir misiniz? Recep, insan acıdığı insana da yardım eder, sevdiği insana da. Ben Hatice teyzenle nişanlandım, nişanlandıktan bir süre sonra ne mal olduğunu anladım. Nişanı bozacaktım ama küçük kasaba. Kızın istikbali kararır, acıdım evlendim. Evlendiğime göre demek seviyorum. Timur, buna benzer bir soruyu daha önce sormuştum ama bu biraz farklı, yine sorayım. Hata yapanı kendinizde olsanız küçük görür ve ona onur kırıcı sözler söyler misiniz? Recep, aynen bildin. Birisi hata yapınca hiç gözünün yaşına bakmam, ya tokatı patlatırım ya da küfür ederim. Kendim hata yapınca çok bozulurum. İçim içimi yer. Timur, grup içinde olduğunuz zaman gruptakilerin çoğunluğu yönünde fikirlerinizi değiştirir misiniz? Recep enişte, grupta kimler olduğuna bakarım. Mevki sahibi, hali hatırı sayılır insanlar varsa onların dediklerine dikkat ederim. Ama bir sürü çakal bir araya gelmişse onların dediğinin tam tersini yaparım. Dedim ya, herkes kendi haddini bilmeli. Recep enişteye teşekkür ettim. Ne yapacaksın bunları diye sordu. İnsanların kişilik yapıları üzerine araştırma yapıyorum diye cevap verdim. Peki benim kişiliğim nasılmış, şimdi öğrendin mi diye merak ettim. Henüz onun kişilik yapısını bilmediğimi, bu verdiği cevaplar üzerinde düşünerek bazı kitapları okuyarak incelemem gerektiğini söyledim. Ayrıca bu konuda bilgi ve deneyimi zengin olan Yakup Bey adında birinin de bana yardımcı olacağını belirttim. "Yahu senin işin uzunmuş, şimdi tamam mı, işimiz bitti mi?" diye sordu. Kendisine teşekkür ettim. O odadan çıktıktan sonra aldığım notları temize çekmeye başladım. İlk fırsatta aldığım cevapları Yakup Bey'e gösterdim. Yakup Bey bunlar üzerinde konuşmaya değer. Önemli veriler. Ama önce Hatice teyzenle konuş. Ondan elde ettiğin verileri de getir, beraber gözden geçirelim dedi. 3. Hatice teyze. Hatice teyzeye de Recep enişteye sorduğum türden sorular sormak istedim. Hem heyecanlı hem de tedirgin bir hali vardı. Recep eniştenin sorularıma cevap verdiğini bildiği için kendisinin de sorularıma cevap vermesinde bir sakınca olmadığını hissediyordu. Ayrıca günlük yaşamın tek düzeliğine bu tür bir etkileşimin bir çeşini getireceğini düşünüyor, kendini meraklı bir bekleyiş içinde buluyordu. Bir gün çocuklar okuldayken konuşmaya başladık. Timur, yeni bir şey yapmayı düşündüğünüz zaman bir gerginlik ve kaygılanma durumu yaşar mısınız? Hatice teyze, ben kendi başıma yeni bir şey yapmak istemem. Öğrendiğim ne ise onu yaparım. Aşağıdaki komşu Safiye Hanım, yemek pişirirken herkesin yaptığı gibi yapmaz. Her yemek pişirişinde kendine göre bir şeyler katar, yeni tarifeler uydurur. Ben öyle değilim. Annemden nasıl öğrenmişsem yemeği öyle yaparım. Kendi başıma bir şey yapma durumunda kalsam herhalde çok kaygılanır, tedirgin olurdum. Timur, kendinizi sürekli başkalarını memnun etmeye çalışan biri olarak görür müsünüz? Yani kendi istediğinizden ziyade başkalarının istediği sizce daha mı önemli? Hatice, galiba öyleyim ben. Ama kimseye de yaranamam. Ne Recep eniştene yaranırım ne de çocuklara. Hep onları memnun etmeye çalışırım. Geçen gün gördün işte. Kaç kere söyledim Safiye Hanımlara gitmeyeceksin. Çetin'le oynamayacaksın diye. Ama beni dinleyen kim? Erol yine gitmiş, Çetin'le oynamış. Safiye Hanım çok bencil bir kadın. Ne kocasını ne de çocuğunu aldırır. Çoğu kere doğru dürüst yemek pişirmez, ilgilenmez. Ama kocası ona tapar. Çocuk da onun dediğinden çıkmaz. Timur. Kendinizde bir eksiklik, bir tuhaflık olduğunu kalbinizin en gizli köşesinde hisseder misiniz? Kendinizi anormal biri olarak görür müsünüz? Hatice. Ne bileyim, bilmiyorum. Pek kendimi dinlemesini sevmem. Timur. Şimdi başka bir soruya geçiyorum. Değerli değersiz her şeyi biriktirir misiniz? Eski şeyleri atmakta zorluk çeker misiniz? Hatice. Evet, biriktiririm. Neden bilmiyorum, hiçbir şey atamam. Safiye Hanım ise hiçbir şey saklamaz. Eline fırsat geçse kocasını da çocuğunu da atacak sanki. Ben 15 yaşında giydiğim gömleği dahi atamıyorum. Ayla'ya giydirmeye çalıştım ama zamanı kızı. Rengi uymuyormuş, giymiyor. Her şeyi biriktiririm, atamam. Timur. Kendi haklarınızı korumak için konuştuğunuzda içinizde bir suçluluk duygusu hisseder misiniz? Keşke kendimin değil karşımdakinin istediğini yapsaydım duygusuna kapılır mısınız? Hatice. Kendi istediğim bir şeyde diretirsem sonradan pişmanlık duyarım. Nedamet hissi beni rahat bırakmaz. Esasında öbürünün dediğini yaptığım zaman da içim rahat olmaz. Ne yapayım bilemiyorum. Kendi istediğimi yapsam başkalarının gönlünü kırdım diye suçluluk duyarım. Onların istediğini yapsam hep onların dediği oluyor. Ben de artık ayak paspası olduğum duygusuna kapılır, yine rahatsız olurum. Ben niye böyleyim? Timur. Ben bunun cevabını bilmiyorum. Eğer öğrenirsem size söyleyeyim mi? Hatice, söyle tabii yeğenim. Neden söylemeyeceksin? Sen üniversitede okuyorsun. Öğrenince bana da söyle. Timur, peki söylerim teyze. Bir başka soru. Kendinize özgü bir düşünceniz ya da görüşünüz olmadığını düşünür müsünüz? Hatice teyze, ben neyim ki kendime özgü düşüncem ya da görüşüm olsun? Dediğim gibi beni kimse hesaba almıyor zaten. Recep'e tek bir söz söyleyemem. Karı kısmının lafını dinlemem ben der çıkar işin içinden. Bak küçük oğlan bile benim sözümü dinlemiyor. Timur, sürekli yetersizlik duygusuna kapılır ve kendinizi eleştirir misiniz? Hatice, Timurcuğum, ben kadınım, erkek değilim ki. Kadın tabii yetersiz, başında bir erkek olması lazım. Allah beni kadın yaratmış, eksik etek. Neyimi eleştireyim? Kaderim bu benim. Timur, evet anlıyorum. Yani bu soruyu sormak bile abes demek istiyorsunuz. Peki başka bir soru sorayım. Kendinizi katı mükemmeliyetçi olarak görür müsünüz? Hatice, yani yapılan işin iyi olmasını ister miyim diye soruyorsun değil mi? Evet, yapılan işin hatasız olması gerekir. Çocuklar bu yönden bana hiç çekmemiş. Benim annem bana nakış öğretirken ben hata yapınca saçımdan çeker yerde sürüklerdi. Ben Ayla'ya dayak bile atmıyorum. Ondan olacak belki. Ayla'nın doğru dürüst bir iş yaptığını henüz görmedim. Elinden doğru dürüst bir iş çıkmaz. Timur, dersleri de öyle mi? Hatice, dersleri de pek iyi değil. Gerçi babaları ders konusunu takip ediyor. Recep onları korkutuyor. Onun korkusundan çalışıyorlar. Timur, Recep enişte çocuklar sınıfta en iyi notu almazlarsa onları dövdüğünü söyledi. Doğru mu? Hatice, evet döver. 4 aydır bizde kalıyorsun. Sen de gördün. Babalarının korkusu olmasa onlar ders çalışmazlar. Timur, yeni bir soru. Yaşamdan ne istediğinizi biliyor musunuz? Yani gönlünüzden geçen hayalleriniz var mı? Hatice, genç kızgen vardı. Ama artık hayal meyal kalmadı. Alan aldı, satan sattı. Kavga dövüş yaşıyoruz. Sırtımız pek, midemize ekmek giriyor. Allah başımızdan eksik etmesin, çocukların başında babaları var. Allah'tan başka ne isteyeyim? Halime şükretmem gerek. Timur. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. İfade şu. Kim olduğumu pek bilmiyorum. Temel yaşam ilkelerimin ne olduğunu ve hayatımın hangi yönde gelişmesi gerektiğini kestiremiyorum. Bu ifadenin sizin düşüncenizi, duygunuzu ifade edip etmediğini bana söyler misiniz? Hatice, ben kim olduğumu biliyorum. Kocamın karısı, çocuklarımın anasıyım. Temel yaşam ilkeleri ne demek? Onu pek kestiremedim. Hayatım hangi yönde gelişecek onu da bilemem. Kaderimiz neyse o olacak. İnsan anını yazılanı yaşar. Onu değiştirmek elimizde değil. Timur, insanlara güvenir misiniz? Hatice, güvenilecek olan var, güvenilmeyecek olanı. Ama Allah kimseyi muhtaç etmesin. Elden ayaktan düşsem Recep de bir tekme vurur, çocuklar da. Hiçbirine güvenmem. Timur, Recep enişlerin sigara içmesi sizi rahatsız etmiyor mu? Hatice, ediyor. Ediyor ama elimden ne gelir? Adamın evi. Bazen çocukların odasında içme, zift gibi sigara dumanı içinde uyuyorlar dediğimde kapa çeneni diyor. Ne diyeyim? Elimden ne gelir? Timur, yalnız kalmaktan hoşlanır mısınız? Hatice, çocuklar okula gidince sakinlik hoşuma gidiyor. Ama biraz sonra sıkılmaya başlıyorum. Sıkılınca komşuya giderim. Evvelden Safiye Hanım'a giderdim ama şimdi ona gitmiyorum. Yeni arkadaşlar edindim. Timur, genellikle başkalarının sizden beklediklerini mi yaparsınız? Hatice, evet, buna benzer bir soruyu biraz önce sormuştun galiba. Kendi istediğimi yapsam da mutlu değilim, başkasının istediğini yapsam da. Timur, başkalarıyla çatışmaya girmemek için elinizden geleni yapar mısınız? Hatice, evet, mesela Safiye Hanım'ı artık hiç sevmiyorum fakat bunu bir türlü yüzüne söyleyemedim. Timur, başkalarını dinlerken onların ne söylediğine mi yoksa söylenilen sözlerin arkasındaki niyete mi bakarsınız? Hatice, tabii sözlerin arkasındaki kaste bakmak lazım. Safiye Hanım'a bir şey söylemedim ama kendisinin iyi bir komşu olmadığını ima ettim. Pek imadan anlayacak bir insan değil ama benim için böyle konuşmak uygun düşerdi. Timur, herhangi bir grup içinde konuşulan bir şeyi anlamadığınız zaman açıklığa kavuşturmak için soru sorar mısınız? Hatice, Recep'in bulunduğu bir toplantı ise ağzımı açmam, ayıp olur. Kendi samimi arkadaşlarım arasındaysam sorarım, duruma bağlı. Yabancılar arasında pek soru sormam, utangacımdır. Timur, anne ve babanıza kendinizi yakın hisseder misiniz? Hatice teyze, insan anasını babasını sevmez mi? Pek yakın hissetmem ama saygım vardır anneme babama. Allah razı olsun, beni büyüttüler. Annemden çok dayak yedim ama ondan korkmam. Babam pek dövmezdi ama ondan hepimiz korkardık. Recep benim annemi babamı sık görmemi istemiyor. Onun için sık görüşemiyoruz. Zaten biz İstanbul'dayız, onlar kasabada. Mesafe çok. İstesek de pek görüşemeyiz. Timur, sevgi ve acıma duygularını birbirinden kolaylıkla ayırt edebilir misiniz? Hatice, insan sevdiğini acır, acıdığını sever. Ben ikisini pek ayırt edemem. Sen ayırt eder misin? Timur, beni işin içine katmayalım. Şimdi başka bir soruya geçiyorum. Bu soru hataya karşı sizin takındığınız tavrı öğrenmek için soruluyor. Hata yapanı kendiniz de olsanız küçük görür ve ona onur kırıcı sözler söyler misiniz? Hatice, hata yapınca annem beni çok döverdi. Herhalde bir bildiği vardı. Benim de hataya tahammülüm yok. Çocuklar hata yapınca ya kendim döverim ya da babalarına dövdürürüm. Dikkat etmesini öğrensinler. Timur, grup içinde olduğunuz zaman gruptakilerin çoğunluğu yönünde fikirleriniz değiştirir misiniz? Hatice teyze, arkadaşlarım yönünde fikrimi değiştiririm. Onların dediği yönde oyumu kullanırım. Hatice teyzeye teşekkür ettim. Nasıl buldun beni diye sordu. İnsanların kişilik yapıları üzerinde araştırma yapıyorum diye cevap verdim. Henüz onun kişilik yapısını bilmediğimi, bu verdiği cevaplar üzerine düşünerek bazı kitaplar okuyarak incelemem gerektiğini söyledim. İnceledikten sonra bana da anlat dedi. Kendisine anlatacağıma söz verdim, yeniden teşekkür ettim. O odadan çıktıktan sonra aldığım notları temize çekmeye başladım. 4. İki tür ilişki. Ertesi hafta Yakup Bey'le buluştum. Yine Beyazıt Camisi'nin yanındaki çay evine gittik. Ihlamurlarımızı yudumlarken yazdıklarımı dikkatle okudu. Sizin sorularınıza samimiyetle cevap verdiklerini sanıyorum dedi ve devam etti. Recep Bey'in ve Hatice Hanım'ın cevaplarını beraberce gözden geçirir, değerlendirebiliriz. Ne var ki bu değerlendirmeyi neye göre yapacağımız konusunda bir öngörüye sahip olmamız gerek. Benim önerimi onların cevaplarını kendileriyle ve başkalarıyla ilişkileri yönden incelemek. Boş bir kağıt üzerine iki şekil çizdi. Bu şekillerde kişinin benlik sınırları bir büyük daire gösteriliyordu. Kişinin özü, yani kişinin kendi gözünde kim olduğu özbenliği büyük dairenin içinde bir ufak daire olarak gösterilmişti. Dış dünya, toplum, başkalarının kişiden beklentileri bir birim olarak ego sınırlarının ötesinde çizilmişti. Kişinin bilinci ego sınırları içinde yer alıyordu. Şekil 4.1. Gelişmiş insanın kendi özüyle olan ilişkisi, dış dünya, toplum ve başkalarının beklentileriyle olan ilişkisinden daha baskındır. Büyük bir daire çizilmiş, altına ego sınırı yazılmış. İçinde bilinç yazılı ve öz yazılı, bilinç ve öz kalın okla birbiriyle etkileşim içinde. Dairenin dışında bir elips çizilmiş, elipsin içinde dış dünya, toplum ve başkalarının beklentileri yazılı. Bu elips bilinçle etkileşim içinde ince bir okla gösterilmiş etkileşimi. Şekil 4.2. Kalıplanmış insanın dış dünya, toplum ve başkalarının beklentileri ile olan ilişkisi, kendi özüyle olan ilişkisinden daha baskındır. Aynı şekil çizilmiş, dairenin içindeki bilinçle öz arasındaki etkileşim ince okla gösterilmiş. Dairenin dışındaki elipsle bilinç arasındaki etkileşim ise kalın okla gösterilmiş. Yakup Bey, görüyorsunuz buraya iki şekil çizdim. Dikkat ederseniz birinci şekilde kişinin kendi özüyle olan ilişkisi daha baskın, daha birinci planda, daha önemli. Dış dünya ile ilişkisinin bilincinde ama bu ilişki iki kadar baskın değil. Bu şema gelişmiş insanın ilişkisini temsil ediyor. Gelişmiş insandan ne kastettiğimi anlıyorsunuz, değil mi? Timur, daha önceki buluşmalarımızda tanımlamıştınız. Yanlış hatırlamıyorsam gelişmiş insan kendi öz değer ve ilkelerini düşünce ve davranışında gerçekleştirmeye özen gösteren insandı. 3. Yazarın İyi Düşün Doğru Karar Ver, Etkili Yaşamın Temel Boyutları Üzerine Yakup Bey'le Söyleşiler adlı kitabında gelişmiş ve kalıplanmış insan kavramları ayrıntılı olarak tartışılmış ve tanımlanmıştır. Adı geçen kitapta kavram buldurusu verilmiştir. Yakup Bey, evet doğru hatırlıyorsunuz. İkinci şekilde ise kişi dış dünyaya, topluma, başkalarının beklentilerine daha çok önem vermektedir. Kişi kendi özüyle zayıf bir ilişki içindedir. Şimdi Recep Bey'in ve Hatice Hanım'ın sizin sorularınıza verdikleri cevapları gözden geçirelim. Bakalım hangi ilişkiye daha çok önem veriyorlar? İlk soruyu her ikisine de sormuşsunuz. Yeni bir şey yapmayı düşündüğünüz zaman bir gerginlik ve kaygılanma durumu yaşar mısınız? Bu soru sizce neyi araştırıyor? Timur, kişinin yeni şeylerden korkmadığını değil mi? Yakup Bey, bence bu soru kişinin dış dünyasına ne kadar önem verdiğini araştırıyor. Recep Bey'in cevabına bak. Ne diyor? Yeni bir şey yaptığıma göre o alanda pek tecrübem yok demektir. İşi beceremezsem millet bana güler, alay eder. Başkasının kendisine gülmesini, alay etmesini kim ister? Kimse bilmese, görmeyecek olsa, istediğin kadar dene, başarısız ol. Kim bilecek? Aynı soruya teyzenizin verdiği cevap daha da ilginç. O yeni bir şey yapma durumunu dahi yaratmak istemiyor. Ben kendi başıma yeni bir şey yapmak istemem. Öğrendiğim neyse onu yaparım. Kendi başıma bir şey yapma durumunda kalsam herhalde çok kaygılanır, gergin olurum. Demek oluyor ki başkalarının ne diyeceği onların yeni bir şey deneme heyecanından daha önemli. Yeni bir şey deneyecekleri zaman ilk akla gelen başarısızlık korkusu, başkaları tarafından alay edilmek oluyor. Timur, evet anlıyorum. Niçin böyle oluyorlar? Nasıl böyle yetişiyorlar? Yakup Bey, şimdi onların verdiği cevapları gözleyerek bu cevapların nasıl bir dünya görüşünü, paradigmayı yansıttığını anlamaya çalışalım. Daha sonra niçin böyle oluyorlar, nasıl böyle yetişiyorlar konusunu ele alırız. Timur, peki. Yakup Bey, ikinci soru. Kendinizi sürekli başkalarını memnun etmeye çalışan biri olarak görür müsünüz? Recep Bey yine dış dünyaya önem verdiğini belirten bir cevap veriyor. Ne var ki dış dünyadaki insanları temelde iki grup içinde görüyor. Kendisinden güçlü olanlar ve kendisinden zayıf olanlar. Ne diyor? Eğer karşımdaki güçlü ve bana kötülük edebilecek biri ise köprüyü geçinceye kadar ayı ya dayı demek babından güler yüz gösteririm. Bu güler yüzün tabii o insanın değeriyle hiçbir ilişkisi yok. Kendi özüyle de bir ilgisi yok. Tamamıyla adam kullanma tavrı içinde gösterilen bir güler yüz. İnsanın insan olduğu için bir değeri yok. İnsan ancak mevki ve gücüne göre değer kazanır. Bu görüşünü, mevkisi, gücü olmayan zıpırın tekine de güler yüz gösterecek halimiz yok herhalde. O beni memnun etmeye çalışsın. Aksi halde dalarım herifi. İnsan yerini bilmeli sözleriyle belirtiyor. Bu tutumun toplumdaki erkek kültürü içinde daha yaygın olduğu kanısındayım. Kadınlar özellikle erkeklerle karşılaştırıldıklarında kendilerini güçsüz görürler ve bunu doğal kabul ederler. Belki başka kadınlarla ve kendinden güçsüz olan çocuklar ve gençlerle ilişkilerinde bu mevki ve güç yarışmasının bilinciyle davranışlarını biçimlerler. Bu yönden Hatice Hanım'ın aynı soruya verdiği cevabı gözden geçirmekte yarar var. Galiba öyleyim ben. Ama kimseye de yaranamam. Ne Recep eniştene yaranırım ne de çocuklara. Hep onları memnun etmeye çalışırım. Geçen gün gördün işte. Kaç kere söyledim Safiye Hanımlara gitmeyeceksin, Çetin'le oynamayacaksın diye. Ama beni dinleyen kim? Erol yine gitmiş, Çetin'le oynamış. Safiye Hanım çok bencil bir kadın. Ne kocasına ne de çocuğunu aldırır. Yemek pişirmez, ilgilenmez. Ama kocası ona tapar. Çocuk da onun dediğinden çıkmaz. Bu cevapta Hatice Hanım'ın acizlik duygusu ortaya çıkmaktadır. Bütün beklediği takdir edilmek, bunu bile ona çok görüyorlar. İlginç bir yönde Safiye Hanım'la olan rekabeti. Hatice Hanım'ın Safiye Hanım'la rekabet içinde olduğunu, daha önce Erol'u nasıl dövdüğünü, neler söylediğini anlattığınızda hissetmiştim. Timur: Nasıl anlamıştınız? Yakup Bey: Konuyu saptırmamak için bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum. Daha ileride ele alırız. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Erol, annesiyle Safiye Hanım arasındaki rekabetin ve husumetin kurbanı olmuş durumda. Zavallı çocuk. Durumu anlayınca insanın içi sızlıyor. Timur: Ben pek iyi anlayamadım. Yakup Bey: Özür dilerim, bu aşamada anlayamamakta haklısınız. Ama Erol ile annesinin ilişkisini ayrıca gözden geçireceğiz. O zaman her şey açıklığa kavuşacak. Şimdi sorulara verilen cevapları gözden geçirmeye devam edelim. Timur: Peki, ama bu konuyu merak ediyorum. Erol'un yediği dayağın sebebini gerçekten anlamak istiyorum. Yakup Bey: Evet, o konuya mutlaka döneceğiz. Soru: Kendinizi isyankar biri olarak bilir misiniz? Yani birisiyle bir çatışma içine girince kendinizi yaşıyor hisseder ve canlanır mısınız? Recep Bey'in cevabı: Erkek adam pısırık olmaz. Ben pısırık değilim. Kendime yan baktırmam. Hatice Hanım'ın cevabı: Hatice Hanım'a bu soruyu sormadınız mı? Timur: Hayır, sormadım. Yani sormak gereğini hissetmedim. Kadıncağızın isyankar olmakla hiç ilişkisi yok. Ne cevap vereceğini bilemezdi. Yakup Bey: Başka sormadığınız sorular var mı? Timur: Evet, cinsiyetle ilgili bazı sorular vardı. O soruları ne Recep enişteye ne de teyzeme sorabildim. Yakup Bey: Evet, anlıyorum. Eminim o durum içinde en doğrusunu yaptınız. Bu son soruyu Hatice Hanım'a sormak gereği duymanız bile kültürümüzde erkek ve kadının isyankar olmaya ne kadar farklı tutumlar geliştirebileceğini kanıtlıyor. Recep Bey'in erkek adam pısırık olmaz, ben pısırık değilim, kendime yan baktırmam türünden verdiği cevap kadının rolünü de tanımlıyor. Gerek kadın gerek erkek için yine burada vurgulanan toplumun insanlardan beklentileri, her insan için evvelden konmuş kalıplar, kişinin kendi özü içinde, kendi geçmiş yaşantısı içinde neler olabileceği bir kalemde silinip atılıyor. Birey kendi tekliği ve muhteşemliği içinde algılanmıyor. Timur: Yani kalıplar konuşuyor. Yakup Bey: Evet. İnsanın tekliği, farklılığı, özbenliği değil. Başkalarının beklentileri birinci planda. Sorulara verilen tepkileri incelemeye devam edelim mi? Timur: Lütfen ederim Yakup Bey. Çok yararlı buluyorum. Yakup Bey: Soru. Kendinizde bir eksiklik, bir tuhaflık olduğunu kalbinizin en gizli köşesinde hisseder misiniz? Kendinizi anormal görür müsünüz? Recep Bey bu soruya tutarlı bir cevap veremiyor. Önce Allah değiliz ya, tabii ki her insanın eksikliği olacak diyor. Daha sonra yok hissetmem, kendinde eksiklik hisseden insanları da sevmem diyor. İlk başta bilge bir insan gibi söze başlıyor. Hemen arkasından söylediği sözler ilk sözünün bir kalıp olduğunu, bilinçli bir söz olmadığını ortaya koyuyor. Hatice Hanım'ın ne bileyim, bilmiyorum, pek kendini dinlemesini sevmem sözlerinden kendini gözlemeyi pek sevmediğini, bu soruyu pek anlamlı bulmadığını anlıyoruz. Timur: Niçin anlamlı bulmuyor? Yakup Bey: Anlamlı değil de onun için. Timur: Ama bu soru benim için anlamlı. Ona niçin anlamlı gelmiyor? Yakup Bey: Sizin kendi özünüzle olan ilişkiniz içinde bu soru anlamlı. Daha önce bu konuları uzun uzun konuştuk. Hatırlamıyor musunuz? Timur: Siz söyleyince hatırladım. Dış dünyada olan bitenlerin kendi başına bir anlamı yok. Olaylara, insanlara, nesnelere anlamı biz veriyoruz. Bu nedenle kişilerin paradigmasını anlamanın çok önemli olduğunu sürekli vurgulamıştınız.